Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Peygamberlerin hayatından günümüze, insanımıza, hayatımıza ölçüler çıkartmanın izindeydik. En son Hazreti Yusuf'u anlatıyorduk. Hazreti Yusuf'un doğumdan itibaren karşılaştığı bir takım sıkıntılarla, babasının ona olan ihtimamıyla, kardeşinin bunu kıskanması sebebiyle şeytanın fırsat kollayarak kardeşleri eliyle Hazreti Yusuf'a kötülük yapmasını anlatmıştık. Kuyuya atmışlardı. Oradan bir kervan Hazreti Yusuf'u yukarıya çekerek Mısır'a götürüp satmıştı. Kardeşleri de babalarına gidip ağlayıp sızlayarak işte kardeşlerini kurt yediğini söylemişlerdi. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın kanlı gömleğini babalarına delil olarak göstermişlerdi. Babası Yakup Aleyhisselam gömleğe bakıp aslında bunun kurtlar tarafından yapılmadığını anlamıştı. Çünkü gömlekte kan izi olmasına rağmen üzerinde diş ve parçalanma izleri yoktu. Kardeşleri ufak bir ayrıntıyı kaçırmışlardı. Fakat Hazreti Yakup Yusuf'un kardeşlerine yaptıkları işin ne kadar feci olduğunu hatırlatmak dışında onları ayıplayacak, kınayacak sözler söylemedi. Sadece ben hüznümü ve şikayetimi sadece Allah'a arz ediyorum diyerek sabr-ı cemil yolunu, en güzel sabır yolunu kendine yol olarak seçti. Yine en son programda naklettiğimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Yakup'un hüznünü anlatırken evladını kaybeden 70 annenin toplam hicranı kadar mahzun olduğunu ifade etmişti. Sevabının da 100 şehit sevabı olduğunu söylemişti. Gerçekten Allah Hazreti Yakup'a ayrı bir şefkat, ayrı bir merhamet, yavrusuna karşı ayrı bir muhabbet ihsan etmişti. O da bu muhabbetin, bu firkatin karşısında Allah'a karşı şikayet etmek veya kaderine isyan etmek, insanları rencide etmek yolunu tutmadı. Sadece gönlünü ağzına tutarak, "Ya Rabbi, ben içinde yaşadığım bu sıkıntıları en iyi durumumu sen bildiğin için sadece sana arz ediyorum." diyerek Allah'a teslim olmuştu. Ve Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'tan ayrılığı yaklaşık 40 yıl sürdü. 12 yaşında ayrılmışlardı. 52 yaşına geldiğinde ancak babasına kavuşuyor. Bu 40 yıl içerisinde tavrında, teslimiyetinde, sabrında hiçbir şaşma, hiçbir düşme olmadı. O aynı ilk günkü gibi hüznü de en son derecesinde yaşadı. Sabrı da şikayet etmemeyi de kendine bir şiar edinmişti. Biz Hazreti Yakup'u diğer evlatlarıyla beraber, Hazreti Yusuf'un 11 kardeşiyle beraber bırakarak Kenan ilinde Mısır'a devam edelim. Hazreti Yusuf'u satın alan vezir, Kur'an-ı Kerim'in yine ifadesiyle hanımına, "Ona güzel bak, belki bize faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz," demişti. Çünkü bu vezirin uzun süren evliliğine rağmen bir çocuğu olmamıştı. Maliye Bakanı'ydı. Hazreti Yusuf'un zeka ve kabiliyetlerini daha köle pazarında sezmiş. Uzun süren, yaklaşık 3 gün süren aç kattırmada ağırlığınca misk, inci, altın, gümüş ve ipek karşılığında Mısır Azizi Hazreti Yusuf'u satın almıştı. İlk zaman Hazreti Yusuf kervancılar tarafından köle pazarına götürüldüğünde çok ucuz bir fiyata satılmıştı. Bunu da konuşmuştuk. Fakat bu ikinci satışında gerçek değerini buldu. Evet, burada Hazreti Yusuf'un aleyhisselam Mısır Azizi'nin yanında hayatı hakkında Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun bir bilgi yok. Günler geçmiş, yıllar geçmiş. Orada aziz bir misafir olarak ağırlanmış, yedirilmiş, içirilmiş, her türlü saray hizmetinde. O da elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışmış. Bu şekilde gençleşmiş, büyümüş, serpilmiş ve kemal yaşına gelince Allah-u Teala'nın ona ihsanlarda artarak devam etmiş. Hüküm ve ilim vermiş Allah-u Teala. Ayrıca rüya tabirlerini öğretmiş. Bu şekilde Hazreti Yusuf bir rivayete göre daha kuyuduyken peygamberlikle mükafatlandırılmış. Zaman içerisinde de bir takım eksikleri Allah tarafından ilim ve eğitim süzgecinden geçirilerek tamamlanmış. Fakat Hazreti Yusuf'u çevreleyen düşmanlar diyelim, kardeşlerinden uzakta olsa da bitip tükenmemiş. Onun etrafında hala fitne fesat unsuru olarak çeşitli imtihanlar devam etmekte. Zaten insan içinde bu söz konusu. Hiçbir insan gerek nefsinin gerekse şeytanın tuzağından emin olamaz. Bir aşamayı geçtiği zaman, bir badireyi başından savdığı zaman ikinci kapı önüne açılmış demektir. İkinci bir hendek, ikinci bir handikap, bir başka engel önüne gelmiş demektir. Dolayısıyla insanın tamam ben artık bütün imtihanlarımı geçtim diyebileceği tek yer son nefesini verdikten sonradır. Son nefesini vermek dahil olmak üzere insan her an nefsiyle, şeytanla ve şeytanın ivasına, vesvesesine kanmış diğer mahlukatla, insanla, cinle imtihan edilmeye devam etmektedir. Bu yüzden bir imtihanı yüz akıyla geçen bir insan artık kendine güvenerek ya bana bir şey olmaz, ben şu kadar badireler atlattım, bu kadar imtihanları geçtim diyerek sevinmemeli, aşırı sevinmemeli. Çünkü hemen ardındaki bir sonraki engel onu yüzüstü düşürebilir. Bütün hayatı boyunca ibadetle, taatla, kullukla geçirdiği halde son nefesindeki en büyük badireyi atlatamayan, bu sebeple Allah korusun son nefesinde imanını kurtarmadan giden insanlar var. Hatta sahabiler var. O yüzden insanın son nefes dahil olmak üzere her an teyakkuz halinde olması, sağdan, soldan, içten, dıştan, eşten, dosttan veya düşmandan gelebilecek her türlü uyarılara, fitnelere ve insanı tuzağa düşürebilecek şeylere karşı tedirgin, bekleyişli olması gerekir. Gerçekten ne zaman tehlikenin nereden geleceği belli olmaz. Mısır Azizi'nin sarayında rahatlık, huzur içinde büyüyen Hazreti Yusuf'u da aslında çok yakınında bir tehlike bekliyordu. Bu da Mısır Azizi'nin karısı Züleyha idi. Bu hadise Hazreti Yusuf'un gençlik döneminde artık güzelliğinin, yakışıklılığının zirvesinde olduğu o çağlardaki başına gelen bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Yusuf suresinin 23 ile 24. ayetleri. Derken bulunduğu evin hanımı Yusuf'u kendisine bağlamak, onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kapatarak haydi gelsene bana dedi. O ise maazallah ben Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana iyi davranıp güzel bir mevki verdi. Gerçek şudur ki zalimler asla felah bulmazlar dedi. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna meyletmişti. Eğer Rabbinin bürhanını yani delil ve yardımını görmeseydi o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Bu ayet-i kerimeyi uzun uzun izah etmeden önce ortamı, insanları biraz daha açıklayalım. Hazreti Yusuf gençti, güzeldi, yakışıklıydı. Ona gönlü düşen, gönlü akan Züleyha da aslında birçok nefsin meyledeceği özelliklere sahipti. Gençti, servet sahibiydi. Kocasından dolayı zengindi. Kocası Mısır Azizi, Mısır Sultanı olduğu için, o da onun hanımı olduğu için mevki sahibiydi, şöhreti vardı. Ve cazibedar bir kadındı. Dolayısıyla servet, şöhret ve şehvetin zirvesinde bulunuyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da genç, tecrübesiz, aynı zamanda bulunduğu şartlar itibariyle fakir ve adeta bir sığıntı gibiydi. Yani bir mevki makamı da yoktu. Bu kadının sahip olduğu hangi özellikler varsa Hazreti Yusuf'un onlara meyletme ihtiyacı vardı. Yani onun servetine de meyletme ihtimali vardı. Şöhretine de, şehvetine de. Dolayısıyla kadın için Hazreti Yusuf nasıl cazibedar ise Hazreti Yusuf açısından da kadın o kadar cazibedar bir mevkideydi. Ayrıca Züleyha bu kötü işi gerçekleştirmek için bir takım tedbirler de almıştı. Kapıları kilitlemiş, hizmetçileri çıkarmış. Adeta ortamı günah işlemeye müsait hale getirmişti. Kimsenin girmediği, görmediği bir yerde bu günahın ocağında Hazreti Yusuf'u ağlamak istemişti. Büyük bir arzuyla "Hey Telek, yani gelsene bana" diye çağırdı. Fakat Hazreti Yusuf Allah'ın kendisine vermiş olduğu nübüvvet nuru, basireti, ilmi, firasetiyle kendi gençliğini, tecrübesizliğini ve ortamın, muhatabın cazibedarlığını adeta gözden düşürerek işin sonraki merhalelerini gördü ve geçmişte kendisinin köle pazarında satıldığı anda Mısır Azizi'nin onu nasıl sahiplendiğini, bir evlat gibi nasıl sarayına aldığını, yedirdiğini, içirdiğini aklına getirerek, bunu da karşı tarafa hatırlatarak "Ben böyle bir nankörlük yapamam" dedi. Bu aslında muhatabının rahatça anlayabileceği bir şeydi. Belki Hazreti Yusuf'u bu işten vazgeçiren en büyük şeylerden bir tanesi de, en büyük kudretlerden bir tanesi de Allah'a olan takva duygusuydu. Ondan olan sakınma, günaha meyletmeme düşüncesiydi. Kur'an-ı Kerim bunu "Rabbinin bürhanını görmeseydi" diyerek anlatıyor. Bazı tefsirlerde bu ayet-i kerimede geçen bürhan kelimesi hakkında birkaç yorum vardır. Bunlardan bir tanesi, o esnada bir ses duymuştu Hazreti Yusuf. "Sakın, sakın" diye ve etrafına bakındığında kimseyi görememiş, başını hafifçe kaldırdığında babasının silüetini, Yakup Aleyhisselam'ı görmüş ve onun parmağını ısırarak bu işten sakınması gerektiğini hatırlattığını fark etmişti. Bu yüzden uzak durmuştu. Bir başka husus da, yani Allah'ın bürhanının ne olduğu ile ilgili bir başka rivayet de, Hazreti Yusuf'un odaya girdiği anda Züleyha'nın ortamı hazırlarken kendisine ibadet ettiği bir putun üstünün örtülmesiydi. Züleyha herkesi kovmuş, kenara çıkartmış, işte ortamı loş bir hale getirmiş ve odanın bir köşesinde her gün ibadet ettiği, saygı gösterdiği tahtadan, taştan olan putuna da hafif bir örtüyle örtmüştü. Adeta ondan mahcubiyet duymuştu. Hazreti Yusuf'un da odaya girdiğinde bu dikkatini çekti. O örtüyü neden örttüğünü sordu. "Ben" dedi, "bir kötülük yaparken kendisine ibadet ettiğim bu eşyanın, bu putun beni görmesinden haya ettim, utandım" dedi. Bu aslında Hazreti Yusuf'un da adeta zihninde şimşeklerin çakmasına, ben ne yapıyorum demesine de sebep olmuş olabilir. Bazı tefsirler de bu hadiseyi dikkate alarak Hazreti Yusuf'un o bir putken sen ondan haya ediyorsun, utanıyorsun da ben beni her an yaratan, yaşatan, her türlü nimet ihsan eden Allah'tan nasıl olur da utanmam diyerek bu işten yüz çevirdiğini nakletmektedir. Gerçekten hangisi bilemiyoruz. Ancak Allah ona ihlası sebebiyle, takvası sebebiyle, kendi yönünü kulluğa çevirmesi sebebiyle bir yardım göndermişti, bir burhan göndermişti ve bu yardım sebebiyle Allah kulunu, peygamberini büyük bir günahtan, bir zinaya meyletmekten muhafaza buyurmuştu. Aslında bu bürhan bütün kullar için Allah'ın gönderdiği bir yardımdır. Allah her kuluna günah bataklığına sürüklenmeden önce iç dünyasında ona bu işin kötülüğünü anlatacak meleklerin sesini de duyurur. Fakat kul eğer iç kulaklarını meleklerden çok şeytanın vesvesesine ayarlamışsa meleklerin sesi cılız kalır. Tersine eğer kul bir iyilik yapacakken şeytanın vesvesesini vazgeçirmesini duymazdan gelerek sesini kulağını meleklere kaydırırsa, meleklerin dediğini duymaya kendini ayarlarsa o zaman da şeytanın vesvesesi adeta cılız bir ses gibi kalır. Bu yüzden elbette Allah'ın kullarına yardımı, ihsanı kesintisiz devam eder. Fakat kulun iradesi, seçimi, kendi yaptığı işin sorumluluğunu alması açısından çok önemlidir. Allah bu noktada kulu zaman zaman iradesiyle baş başa bırakır ve o iradenin neticesinde kulun yapmış olduğu iş, iyi veya kötülük ortaya çıkar. Neticede de kul seçtiği bu işle hesaba çekilir. Muhterem dinleyicilerimiz, şimdi çok kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden Hazreti Yusuf'un ve Züleyha'nın başına gelenleri anlatmaya devam edeceğiz. Evet muhterem dinleyicilerimiz, şimdi Hazreti Yusuf'un Züleyha'nın odasında onun haydi gelsene çağrısına ilk sözüne dikkat edelim. O maazallah, yani ben Allah'a sığınırım diye karşılık veriyor. İşte günaha düşerken insanın ilk tavrı çok belirleyicidir. Eğer orada Allah'ı unutup Allah'a isyan etmeyi tercih ederse Allah da o günah işlemesini kolaylaştırıyor. Fakat çok az da olsa iradesini Allah'a doğru yönlendirirse, bir adım adeta Allah'a yaklaşırsa Allah da ona koşarak geliyor. Ve yönünü o en kritik anda hayra yönelteni, Allah'a yönelteni Allah mahcup etmiyor. Burada da Hazreti Yusuf Züleyha'nın çağrısına hadi gelsene deyişine maazallah diyerek, ben Allah'tan korkarım, ona sığınırım diyerek cevap vermiş. Ardından da kocanız benim veli nimetimdir. Bana iyi davranıp güzel bir mevki verdi. Gerçek şudur ki zalimler asla felah bulmazlar demişti. Yani ilk önce Allah'a sığındı. Ardından karşıdaki muhatabının anlayacağı şekilde nankörlük yapmaması gerektiğini, hem kendisinin hem de muhatabının nankörlük yapmaması gerektiğini hatırlattı. Eğer o Hazreti Yusuf sadece Allah'tan bahsetmiş olsaydı, zaten putperest olan kadın onun dediğini kale almayacaktı. Hem kocasıyla onu korkuttu, hem kocasının ona ve kendisine yapmış olduğu iyilikleri, güzellikleri, hayırlı işleri hatırlattı. Bak, ben bundan korkarım. Bu senin kocana karşı, benim efendime karşı nankörlüğümdür. Ben nasıl bundan çekiniyorsam, bu nankörlüğü yapmaktan kaçıyorsam, o da senin şu kadar yıllık kocan, sen de bu nankörlükten vazgeç diyerek adeta ona bir hatırlatmada bulundu. Fakat onun hala ısrarla üzerine gelmesi üzerine de kaçmaya başladı. Fakat burada bir noktaya daha temas etmekte fayda var. Ayet-i Kerime'nin devamında biraz önce de vurguladığım gibi Rabbinin bürhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti. Bu vurgu çok önemli. Ayet-i Kerime tarafından bunun ısrarla altının çizilmiş olması. Çünkü Hazreti Yusuf yani kadına meyletmeyen bir erkek değil. Kadına meyletme özelliği bulunmayan, başka bir tabirle iktidarsız bir erkek değil. Eğer böyle bir şey olmasaydı, yani kadına meyil duygusu olmamış olsaydı, o zaman bu onun için ciddi bir imtihan olmaz. Zaten istemiyor olacaktı. Dolayısıyla günahları yapma gücüne sahip olmak da bu güce sahip olduktan sonra o günahı işlemekten uzak durmak da çok önemlidir. Yani bir insan yaşlı başlı yatalak hiçbir kötülük yapmaya gücü yok. Böyle bir insan ne kadar temiz, ne kadar günahsız diye kendisini veya başkası tarafından onun övülmesinin bir manası yoktur. Günahtan uzak durmak o günahı işleyebilme kapasitesi olan insan içindir. O günaha istek duyan insan için önemlidir. Elinde para olmayan, servet olmayan veya bir takım günahları yapabilecek gençlik, imkanlar vesaire olmayan bir insanın ne kadar iyi günah işlemiyor diye övünmesi ve böyle bir insan hakkında izanda bulunması bu yakışıksız bir ifadedir. Mühim olan elinde bütün imkanlar varken zenginlik olsun, gençlik olsun, vakit olsun vesaire vesaire. Bunları bir kenara bırakarak o günahı terk edebiliyorsa işte o yiğittir, o kahramandır. Burada da ayet-i kerimede Hazreti Yusuf'un aslında gerçekten kendi iç dünyasında da büyük bir mücadele verdiği anlatılıyor. O mücadeleyi aşmak için kendi içinde mücadele ettiği gibi Allah'a da sığınıyor. Muhatabını da bu kötülükten vazgeçirmeye çalışıyor. Aslında burada Züleyha'nın evet biz yanlış yaptık kusura bakma ben kendimi frenliyorum. İşte sen benim hizmetçimsin benim sana kötü gözle bakmamam gerekir. İşte kocam çok iyi bir insan bana bu kadar ikramda bulundu ihsanda bulundu benim ona kötülük yapmamam gerekir deyip geri adım atması gerekirken Hazreti Yusuf'un bu noktada ona yapmış olduğu uyarılar tesir etmemişti. Hazreti Yusuf, Züleyha'nın adeta en hassas şekilde uzak durması için bu işten uyardığı halde, onun anlayacağı dille uyardığı halde, Züleyha o dereceye gelmişti ki, Yusuf'suz yapamam diyerek onun üzerine saldırmıştı. Bu kısmı da birazcık ayet-i kerimelerden okuyarak yine izah edelim. 25. ayet-i kerime Yusuf suresinin ikisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında birden hanımın efendisiyle karşılaştılar. Kadın hemen zevcene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan yahut acıklı bir azaptan başka ne olabilir dedi. Evet burada Kur'an-ı Kerim meseleyi tablo tablo nezih bir şekilde işliyor. Hazreti Yusuf Züleyha'nın önünde onun şerrinden, onun fitnesinden kendisini ve korumak için kapıya doğru gidiyor. Arkasından da Züleyha saldırıyor. O da peşinden gidiyor ve ona yetiştiği an sırtından tutarak gömleğini çektiriyor. Gömlek yırtılıyor. Fakat İlahi bir imtihan, ilahi bir cilve o esnada kapı açılıyor. Daha önceden herkes odadan çıkartıldığı için Züleyha ve Hazreti Yusuf'tan başka kapı civarında önünde arkasında kimse olmadığı için rahat davranırlarken, bilhassa Züleyha çok rahatken, bir anda kocasını yanındaki yaverlerle beraber kapıda görünce şok oluyor. Ve o esnada kendini korumak için hiçbir suçu olmayan, hatta kendisini de ikaz eden Yusuf'u ateşe atıyor. Zevcene kötülük yapmak isteyenin cezası nedir diyor. Yani senin hizmetçin Yusuf senin hanımına göz dikti, saldırdı. Ben de ondan kendimi korumaya çalışıyorum. Şimdi gel şu hizmetçine bir ceza ver diyerek kocasını, bir masumu cezalandırmak suretiyle kendisini temize çıkartacağını zannediyor. Fakat ilk andaki kare Mısır Aziz'ini tedirgin ettiği halde, ne olup bittiğini anlamaya çalıştığı halde, o büyük bir serinkanlılıkla işi çözüme kavuşturmak istiyor. Yani kadının dediğine itibar ederek, evet bu durum böyledir, Yusuf kötülük yapmak istemiştir, niyeti böyledir, ben onu hemen cezalandırayım demiyor ve işin tahkik edilmesine, gerçek suçluların ortaya çıkmasına çalışıyor. Eğer burada Mısır Aziz'i karısına mağlup olmuş olsa, yani karısının gerçek niyetini veya hareketlerini anlayamadan, eğer sadece ona olan aşırı sevgisi, bağlılığı sebebiyle meseleyi hiç tahkik ettirmeden, araştırtmadan, tamam sen öyle diyorsan öyledir diyerek kadının dediği gibi hüküm verse, hemen Hazreti Yusuf'u sadece kadının sözüne bakarak cezalandırması gerekirdi. Fakat o bu işi aydınlığa çıkartmak istiyor ve benim ehlime kötülük etmek isteyen kimdir diye soruyor. Züleyha meseleyi biraz daha açığa çıkartıyor. Daha da açık ifade ederek, bu delikanlı benim nefsimden murad almak istedi diyor. Aziz Yusuf'a dönerek, ey delikanlı, sana yaptığım ihsandan dolayı göreceğim karşılık bu muydu? Beni mahzun etmemeliydin diyor. Hazreti Yusuf kendini savunarak, asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi diye cevap veriyor. Bunun üzerine Hazreti Yusuf'un kıssasının anlatıldığı, biz sureye geri dönersek ayetlerin diliyle kısa şöyle devam ediyor. Kadının akrabasından bir şahit şöyle dedi. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Yusuf ise yalancılardandır. Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Evet, daha sonraki ayetleri de okuyalım, beraberce değerlendirelim. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına dedi ki, bu iş siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sakın sen bundan kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahından dolayı istiğfar et. Sen gerçekten günahkarlardan oldun. Hadise halkın arasında duyulmaya başladı. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı delikanlısından murad almaya kalkmış. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Evet, Mısır Aziz'i Hazreti Yusuf'un durumunu araştırmak üzere tanıdıklarından, akrabalarından bilir kişi olarak birisine müracaat ediyor, durumu anlatıyor ve soruyor. O da tamamen objektif bir şekilde, eğer kadın gerçekten kendisini muhafaza etmeye çalışıyorsa, kendini korumak için Yusuf'un gömleğinin ön tarafını yırtmıştır. Yok, eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa kadın burada saldırgan taraftır ve Yusuf kendisini, iffetini muhafaza etmeye çalışmıştır diyor. Tahkik ediyorlar ve gerçekten Hazreti Yusuf'un gömleğinin arka tarafının yırtıldığı ortaya çıkıyor. Suçluyla suçsuz ortaya çıkınca Mısır Azizi iki tarafı karşısına alıyor. Kadına, ey kadın diyor, sen büyük bir kötülük işledin, büyük bir günaha meylettin. Artık diyor, Allah'tan tevbe et. Bu büyük bir ihanettir. Hazreti Yusuf'a da sen diyor sakın bundan kimseye bahsetme. Bu bizim ailemizin lekesi olur. Bu kadından çok bana zarar verir. Dolayısıyla bu iş böylece örtülüp kalsın diyor. Fakat bir şekilde yerin kulağı vardır sözünü gerçekleştirir gibi bu mesele duyuluyor, yayılıyor ve insanlar, bilhassa kadınlar dedikodu etmeye başlıyorlar. Mısır'ın karısı hakkında ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Meselenin detaylarını çok fazla bilmemelerine rağmen dört duvar arasında olan bu hadiseyi, işte kadın kendi hizmetçisine meyletmiş diyerek anlatmaya başlıyorlar. Bu da dalga dalga saraya kadar ulaşıyor. Bunun üzerine Züleyha kendisini temize çıkartmak, dedikoduların önünü kesmek için kendince bir tedbir alıyor ve bir davet veriyor. Aristokrat kesimini, Mısır'ın ileri gelen kadınlarını bu davete tek tek çağırıyor. Onlara ikramlarda bulunuyor. İşin bu safhasında yine ayet-i kerimeden okuyalım. Ondan sonra üzerinde duralım. 31. ayet-i kerimesi Yusuf suresinin, hanım yani Züleyha o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayanılacak yastıkları olan mükellef bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soyup kesmek gayesiyle her birine bir de bıçak vermişti. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada Beri'den de Yusuf'a onların huzuruna çık dedi. Kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden hiç farkında olmadan kendi ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey değil dediler. Evet, ayet-i kerimelerde işaret edildiği üzere bu bir yemekli toplantı. Gelenlerin çoğu mağrur, mütekebbir, yemeği içmeyi seven, kaba tabiriyle kodaman tipli insanlar. Bunlara Mısır Azizi'nin hanımı büyük bir ziyafet veriyor. Çeşitli yiyecekler ikram edildikten sonra meyve faslına geçiliyor. Bunun içinde önlerine meyveler ve onları soymak için bıçaklar bırakılıyor. Farkında olmadan bu yemekleri yerken, bu meyveleri yerken Hazreti Yusuf salona giriyor. Hazreti Yusuf'u Züleyha bilinçli olarak, belki de güzel giydirerek onların önüne, huzuruna çıkartıyor. Ve onu gören bütün kadınlar ne yaptıklarını fark etmeden kendi ellerini kesmeye başlıyorlar. Kanlar akıyor vesaire. Bu da aslında Züleyha'nın kendisi açısından ne kadar büyük bir imtihan verdiğini gösteriyor. Yani o Züleyha burada nefsi temsil ediyor. Nefis günaha meylederken kendince bir takım gerekçeleri var. Züleyha da diyor ki oradaki insanlara lisan-ı hal ile, bakın ben bir hata yaptım. Bu belki büyük de bir hata, fakat bu herkesin düşebileceği bir hata. Bakın siz de ne olduğunu anlayamadan kendi ellerinizi kendi elinizle kestiniz. Bu aslında her birinizin benim yerimde olsanız yapacağınız bir şeydi demeye getiriyor. Buna benzer bir hadise Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet eder. Hazreti Ayşe bir şiirinde Peygamber Efendimizin cemalinin, yüzünün güzelliğini Hazreti Yusuf'la kıyas ederek der ki, Mısır ahalisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güzelliğini işitmiş olsalardı, Yusuf aleyhisselamın pazarlığında bir kuruş dahi harcamazlardı. Züleyha'yı kötüleyen o kadınlar, Resul-i Ekrem'in parlak anını görselerdi, elleri yerine kalplerini keserlerdi. Gerçekten Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Yusuf aleyhisselam'dan daha büyük bir güzellik, daha güzel bir cemal sıfatı, yakışıklılık sıfatı vermişti. Bu Peygamber Efendimiz tarafından da çeşitli dualarda bir nimet kabilinden yad edilmiştir. Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir diyerek dua etmiştir Peygamberimiz. Bu tahdis-i nimet, nimeti hatırlayarak, hatırlatarak Allah'a şükürdür. Bu bir kibir, gurur değildir. Fakat biz tekrar kıssamıza geri dönersek, Hazreti Yusuf'un bu şekilde güzellik içinde, yakışıklılık içinde cemal sahibi olarak bulunması, kadınların dünyasında belki Züleyha'yı haklı gösterebilir. Fakat gerçekte insan ne kadar büyük bir imtihanla karşılaşırsa karşılaşsın, orada test edildiğinin, Allah tarafından yoklanıldığının farkında olarak o imtihanı geçebilirse büyük bir başarı elde etmiş olur. Belki Yusuf aleyhisselamın bu güzelliğine meftun olan Züleyha, iffetini muhafaza etmiş olsaydı, böyle bir güzelliğin etrafında dolanırken kötü yollar aklına gelmemiş olsaydı, Allah belki başka bir çıkış kapısı da yaratırdı. Fakat işte şeytan herkes için bir şeyleri cazip gösteriyor ve en hassas noktası neyse insanın, oradan ona hücum ediyor. Züleyha'nın da böyle bir hassas noktası varmış. Şeytan Yusuf'u belki de olduğundan daha da cazip göstererek o günaha onu meylettirdi ve o yaptığı hatanın farkına vararak pişman olmak yerine bunun aslında ne kadar haklı olduğunu, ne kadar normal bir hata olduğunu, aslında herkesin bu hataya düşebileceğini ispat etme gayretine girdi. Yani yaptığından çok da pişman olmadı, sadece onu meşrulaştırmaya çalıştı. Bu esnada yani Mısır kadınları Hazreti Yusuf'un güzelliğine bakarak ellerini kestikleri esnada Züleyha onlara bir anda şu cümleleri kurarak ikaz etti. İşte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan murad almak istedim ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zelil ve perişan olacaktır. Yani bu cümleler, ayet-i kerimenin parçaları, burada Züleyha'nın ifadelerinde hala bir pişmanlık emaresi yok. Bir itiraf var. Ben diyor, ondan murad almak istedim, ben ona yaklaştım ama o iffetli davrandı. Yani kendi durumunu da ortaya koyuyor. Hazreti Yusuf'un bu günaha karşı tavrını da itiraf ediyor. Fakat bundan pişman olmadığını çok da bariz bir şekilde, kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde, yani hala bana yaklaşmazsa o mutlaka zindana atılacak diyor. Devamında da zelil ve perişan olacaktır. Yani o Mısır Azizi'nin hanımı olmak hasebiyle elindeki potansiyeli, mevkiyi, makamı, cezalandırma yetkilerini tamamen art niyetli, adaletin tersine zulmederek kullanmayı kafaya koymuş ve Hazreti Yusuf'u zindanla cezalandırarak, oralarda adeta o güzelliğini çürüterek, nisyana terk ederek, insanların onu unutması veya onu kötü anması şeklinde adeta tarihten silmek, kazımak istiyor. Bütün gücünü, potansiyelini, yetkisini, mevkiini Hazreti Yusuf'un güzelliğine yaklaşmak veya onu eğer bana yar olmazsa zindanlarda çürüsün diyerek bitirme düşüncesiyle kendi adeta şirretliğini ortaya koyuyor. İşte burada Hazreti Yusuf bakıyor ki kendi önünde iki tane yol var. Bir tanesi günah, günah çukurları, bir tanesi de zindan. Yusuf suresinin 33. ayet kelimesi, Rabbim zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen belki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Tam burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız bu noktadan, yani Hazreti Yusuf'un Züleyha'nın kendisine çizmiş olduğu iki yol karşındaki tutumundan devam edeceğiz. Rabbim bizi önümüze çıkacak ve bütün cazibesiyle bizi yoldan çıkarmaya, aklımızı başımızdan almaya çalışacak imtihanlara karşı uyanık eylesin. Bizi takvayla, bizi bürhanıyla, bizi destek ve yardımıyla her türlü günah kirinden, günaha çağıran Züleyhalardan uzak kılsın. Çünkü her bir günah başlı başına bir Züleyha gibi hey telek der, hadi gelsene der. İnsanın bu günah davetlerine karşı, yani bu Züleyha bazen para olur, bazen makam olur, bazen ihtiras olur, bazen yani çeşit çeşit kılıkta görünebilir. Mühim olan insanın karşılaştığı bu günah davetine maazallah ben Allah'tan korkarım diyerek meydan okumasıdır. Allah'ın kendine olan nimetini hatırlayarak nankörlüğe düşmemeye çalışmasıdır. Eğer bu esnada insan kendini, nefsini frenleyebilirse takvayla yeni bir merhaleye sıçrayabilirse Allah da muhakkak o kuluna yardımını gönderecektir. Onu günah bataklığına düşmekten koruyacaktır. Bu kıssanın, Yusuf kıssasının bir başka işareti de budur. Rabbim inşallah bizi tertemiz dünyaya geldiği gibi tertemiz dünyadan ayrılan kullarından eylesin. Gönlümüzü, vicdanımızı kirletecek günahlardan muhafaza buyursun. Bizi hasbelkader günah işlemişsek de tevbeyle o günahlarını temizleyen bahtiyar kullarından eylesin. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.